bakanın görmediği, kimsenin fark etmediği.
Alerjik olmak zor. Alerjik çocuk yetiştirmek daha da zor. Alerjik çocukların aileleri en çok beslenme alanında sorun yaşıyor. Bugün bu konuya yer veriyoruz Güne Bakan'da. Besin alerjisiyle sağlıklı ve mutlu bir yaşamı mümkün kılmak için alerji dostu 175 tarifi bir araya getiren Alerji Dostu Tarifler kitabını bir ortak proje olan Alerji ile Yaşam Akademisi'ni konuşacağız. Konuklarımız İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haluk Çokuğraş. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Ve Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Sayın Özlem Ceylan, siz de hoş geldiniz.
Sağ olun, hoş bulduk.
Evet, kısaca hem alerjinin ne olduğunu hem de derneğin bu alanda neler yaptığını konuşarak başlayalım. Sonrasında akademi var, kitap var, konuşacak epey bir şey var. Ama önce tanıyalım, nedir alerji? Genel hatlarıyla hayatımızda hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama ne kadar gerçek bilgiler bildiklerimiz, ne kadar sağlam bilgiler, hocamıza dönelim bu konuda elbette.
Peki, bir kere alerji çok özel bir durum. Yani insanların çoğu için hiçbir zararlı etkisi olmayan bir maddenin sadece bazı kişilerde oluşturduğu bir takım olumsuz tepkiler. Örneğin, ben hep bu örneği veriyorum. Burada bir ben soğan soysam hepimizin gözleri yaşarır. Bu alerji değil. Çünkü herkes de oluyor. Ama diyelim ki buradan bir kedi geçse, örneğin bir tek benim gözüm kaşınır, burnum akar. Kızarır, yani ben ona bir reaksiyon gösteririm. İşte bu alerjidir. Yani özel olma durumudur bir şekilde alerji ve maalesef çok yaygın, giderek artış gösteren bir durum.
O giderek artış gösteren kısmını da özellikle konuşalım istiyoruz. Neden bu kadar arttı, eskiye göre daha fazla görüyoruz. Ama şunu da öncelikle belirtmek isterim. Yediğimiz bir şeyler olabilir. Havadaki bazı tozlar olabilir. Kedi dediniz mesela, hayvanların tüyleri olabilir. Başka neler olabilir alerjiye sebep olan?
Şimdi alerjiye neden olan şeylerin bir kısmını ağızdan aldığımız
besinler.
Örneğin besinler, besin katkı maddeleri ya da ilaçlar diye söyleyebiliriz. Bir de solunum yolundan aldığımız alerjiler var. Sizin de dediğiniz gibi hayvan tüyleri, polenler, mantar sporları ve özellikle de ev tozu akarları bizim için en önde olan alerjik nedenlerin başında geliyor. En sık alerjiye neden olan, biz bunlara alerjen diyoruz, tetik çekici maddeler bunlar, ama bir de kolaylaştırıcı bir takım özellikler var. Sizin örneğin bir ev tozu akarına alerjiniz varsa, buna bağlı astımınız varsa ve evde birisi sigara içiyorsa ya da bir takım evde sizin bronş yapınızı irite edecek, uyaracak, rahatsız edecek kokular varsa, deterjan kokuları, parfüm kokuları,
kimyasallar başta
gibi
geliyor.
Bunlar da bütün bu alerjik maddelerin daha fazla etken olmasında bir rol oynayan bir faktör.
Havalandırma cihazları, klimalar mesela.
Bazen
değil
bunlar
mi?
Gerekli olabiliyor, evet, bazen.
Peki gelelim derneğe. Alerji ile Yaşam Derneği ne zamandır var, neler yapıyor bu alanda? Çok değerli çalışmalar yürütüyor biliyoruz ki, hem ailelere yönelik hem hastalara yönelik. Biraz bahseder misiniz bize?
Biz 2016 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek alerji hastaları derneğiyiz. Aslında hepimiz de 16 alerjik çocuk ailesiyiz, kurucular.
Evet.
Kendimiz alerjik çocuklar büyütürken hem sosyal alanda hem de fiziksel olarak bazı zorluklarla karşılaşınca başka ailelere nasıl yardımcı olabiliriz diye aslında yola çıktık.
Siz de bir anne olarak alerjik bir çocuk büyütüyorsunuz.
Evet, 10 yaşında bir alerjik oğlum var benim de. İleri derecede besin alerjisi var.
Besin alerjisi, evet.
Dolayısıyla hem kısıtlı bir beslenmeniz söz konusu oluyor, hem de sosyal hayatta ciddi engellerle karşılaşıyorsunuz. Gerek işte okul hayatı olsun, gerek dışarıda herhangi bir yere gittiğiniz zaman bir şey yiyemiyorsunuz.
Hiç aklımıza gelmeyen küçücük ayrıntılar alerjik çocuklar ve aileleri için problemler haline gelebiliyor.
Yani şöyle söyleyeyim, bir anne için yani en kolay şey nedir? İşte kapıyı çekip çıkıp çocuğunuz dışarıda acıktığı zaman çok rahatlıkla bir yiyecek bulabilirsiniz. Bunlar bizim için mesela hep bir engel. Biz her yeri kendi yiyeceğimizle gitmek zorundayız. Ve tabii o çocuğun alerjisine uygun yiyecekler türetmek durumundayız.
Aman canım, ne var bunda, bir tost da yiyemiyor mu diye düşünenler olabilir. O bir tostu bile yiyemeyebilir alerjik bir çocuk, ekmekle ilgili, içindeki peynirle ilgili vesaire.
Çok doğru söylüyorsunuz. Bu noktadan zaten çıktık. Dedik ki bu ailelere nasıl yardımcı olabiliriz? İşte 3 yıldır da mümkün olduğu kadar ücretsiz seminerler vermeye çalışıyoruz. Ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla aile var gerçekten bu konuda hani sıkıntı yaşayan. Biz yaklaşık 40 binin üzerinde aileye ulaştık bu kadar kısa sürede. Ve her birinin aslında dinlediğimiz zaman hikayesi çok benzer birbirlerine. Hı-hı. İşte hem alerjiyi çok iyi tanımamamaktan kaynaklanan tanıda bir gecikme yaşıyoruz. Tanıyı çok geç alıyor aileler. Dolayısıyla orada ciddi anlamda çocuğun hayat kalitesi, dolayısıyla da ailenin bütün hayat kalitesinde olumsuz bir etkilenme söz konusu oluyor. Tanıyı aldıktan sonra da yeterli bilgi edinmekte biraz zorlanıyor aileler. Hı-hı. Çünkü çok ciddi bir yaşam değişikliği gerektiren bir hastalık. Yani bu bir enfeksiyon kaparsınız, işte bir antibiyotik içersiniz, iyileşirsiniz bir haftada.
Bir tedavi süreci vardır, biter.
Gibi değil maalesef.
Tanıyı almada neden güçlük yaşıyoruz hastalar, aileler? Hocamıza dönerek bu sorunun cevabını almaya çalışalım. Tanı koymak mı zor, yoksa hani bunun bir hastalık ya da bir alerji olduğunu ailenin fark edip bir hekime başvurması süreci mi gecikiyor?
Yok, aslında tanıyı koymak her zaman güç değil. Bazen son derece kolay. Tabii zor olan durumlar da var. Ama önemli olan burada insanlar arasında, toplum içerisinde bir farkındalık yaratmak. Yani sizin tanı almak için bir hekime başvurmanız için nelerden şüphe edip gitmeniz gerektiğini bilmeniz lazım.
O zaman öyle soralım size. Nelerden şüphe etmeliyiz? Ne zaman, hangi bulgularla karşılaştığımızda o şüpheye düşmeliyiz?
Tamam. Yani alerjik hastalıklar çok değişik sistemlerde belirti verebilir. İnsanların çoğu alerjiyi sadece kaşıntılı bir deri hastalığı olarak düşünebilirler. Halbuki öyle değil.
Kızarınca, kaşınınca
evet,
alerjik
yani
deriz.
Sizin sürekli bir kaşıntınız ya da bir belli bir yiyici yedikten sonra bir işte bir yerlerinizde bir kızarıklık var ise, ama bunun dışında da işte örneğin sürekli burnunuz akıyorsa, gözleriniz yaşarıyorsa ya da burnunuz kaşınıyorsa, ya da bunları sürekli değil de belli mevsimlerde yaşıyorsanız, bazen de nedenini bilemediğiniz şekilde uzayan öksürükleriniz, hırıltılarınız ya da nefes darlıklarınız oluyorsa.
Mesela gribal bir hastalık yaşıyoruz, tedavisi tamamlanıyor, bitiyor ama o öksürük bir türlü geçmiyor. O bir alerji midir, yoksa tam tedavi gerçekleşmediği için midir acaba?
Tabii bunun ikisi de olabilir. Ama bu dediğiniz gibi bir şeyin alerjik olabilmesi için tekrarlıyor olması lazım. Hı-hı. Yani sizin o öksürükleri, geçmeyen öksürükleri ya da hırıltıları her solunum yolu enfeksiyonundan sonra yaşıyor olmanız lazım. Hatta bir enfeksiyon olmaksızın da geçmeyen öksürükleriniz, hırıltılarınız ya da nefes darlıklarınız olması lazım. Ya da ne bileyim bir ilacı aldıktan sonra işte oranızın buranızın şişmesi, kabarması ya da hastaneye başvuracak denli böyle ciddi işte nefes darlığı, bayılma nöbeti gibi, biz anafilaksi diyoruz buna.
Evet,
çok daha
önemli,
ciddi reaksiyonlar olması gerekiyor. Kısacası yani hoşunuza gitmeyen bir şey varsa mutlaka hekime gitmek lazım, ama bu bazı aileler için daha doğru. Çünkü eğer annede babada bir alerjik hastalık varsa, çünkü alerji aslında genetik geçişli ailesel bir yatkınlık gerektiren bir durumdur. Bu aileler daha dikkatli olmalı.
Evet.
Sizin annenin astımı var, babanın egzaması var. Hı-hı. Çocuk potansiyel bir alerji hastasıdır. Onların daha dikkatli olup işte deminden beri saydığımız belirtiler varsa daha ivedi bir şekilde doktora ulaşması gerekiyor.
Besin alerjisi de aynı şekilde genetik yatkınlık gösteriyor mu?
Evet, bütün alerjiler.
Gıda intoleransı diye bir şey var. Bunun besin alerjisiyle karıştırılmaması mı gerekiyor? İkisi arasında bir fark var mı? Varsa nedir?
Evet, var. Şimdi gıda intoleransı denen olay aslında bir alerji değildir. Ama o da besinle ilişkilidir. Bir besine karşı gelişmiş farklı mekanizmalarla ortaya çıkan, mesela vücuttaki bir enzimin eksikliğine bağlı ortaya çıkan bir durumdur. Ama bu birazcık pratikte suistimal edilen de bir durum açıkçası.
Tahmin ediyoruz.
Yani özellikle besin alerjilerinde suistimal edilen bir durum. Bu tamamen farklı bir grup. Tabii bir hasta besin intoleransı mıdır yoksa alerjisi midir? Evet, bunun ayrımını yapacak da bir hekimdir aslında. Ve aslında her ikisinde de tabii bir takım diyetler uygulanması gerekir. Ama bu diyetlerin tabii bazen çok abartılı olduğunu, gereksiz diyetler yapıldığını biliyoruz. Ve doğrusu bu ikisinin ayrımını çok
net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Huzursuzluk, sebepsiz ağlama, tekrarlayan pişik, mukuslu, kanlı dışkı, ürtiker, egzama, beslenme sonrası huzursuzluk, kusma, iştahsızlık, kilo alamama, anafilaksi, hırıltılı solunum, öksürük, burun ve geniz akıntısı, sık hapşırma, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları. Bu belirtileri siz de görüyorsanız bebeğinizde besin alerjisi olabilir. Hemen bir uzman doktora danışın. Unutmayın, alerjiyle mücadelenin ilk adımı belirtileri tanımaktır diyor Alerji Derneği kendi web sitesinde, Alerjiyle Yaşam Derneği. Ve bu alanda çok değerli çalışmalar yürütüyor dernek. Onlardan biri Alerjiyle Yaşam Akademisi. Nedir bu akademi? Nasıl bir akademidir? Neler yapar?
Biz aslında uzun yıllardır Haluk hocamızla beraber konuşuyorduk. Evet. Yani aileleri nasıl eğitebiliriz? Şimdi hasta yakını farkındalığı aslında hastalığın yönetiminde gerçekten çok önemli bir yer teşkil ediyor. Hı hı. Eğer aile bu çocuğun gerçekten yaşam kalitesini arttırabilecek önlemleri evde alabilirse, tedavide de çok ileri derecede bir başarı elde edebiliyorsunuz. Peki biz bu aileleri nasıl eğitebiliriz diye yola çıktık. Şimdi biz 3 yıldır ücretsiz seminerler veriyoruz ama erişebildiğimiz kitle kısıtlı. Şimdi bizim yani her Türkiye'nin her şehrinden üyemiz var. Ve işte her birini yerlerinde gezip onlara birebir eğitim vermemiz mümkün değil. Baktık ki çok uzun yıllar alacak. Ve yeni nesil anneler özellikle gördük, evet, ki sosyal medyayı çok yakından takip ediyorlar ve kullanıyorlar. Yani hepsi hemen telefondan bir şey aradıkları zaman hemen oradan araştırma yapıyorlar.
Hem
bir bilgi
doğru hem yanlış
için.
Bilgiye de ulaşılabiliyor,
evet,
ne yazık ki.
Yani biz de fark ettik ki aslında siz doğru bilgiyi koymadığınız müddetçe o ailelerin yanlış bilgiye ulaşması, hı-hı, kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla biz de dedik ki biz birleşip bir platform oluşturalım. Bu bir eğitim portalı olsun. Türkiye'nin her yerinden aileler ulaşabilsin. Bir erişim sıkıntısı olmasın, kısıtı olmasın. Yani biz bu eğitimi dört duvar arasında kısıtlı sayıda bir insana yapmak yerine biz onların evlerine konuk, hı-hı, olalım ve biz onlara yardımcı olalım. Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ortaklığıyla beraber Savancı Vakfı hibe programları kapsamında Alerjili Yaşam Akademisi'ni kurduk.
Alerji Derneği org.tr adresinden yine girebilen, herkesin internet yoluyla girebileceği, evet, bir akademi bu.
Aynen. Girdikleri zaman ilk eğer sizin çocuğunuzda bir takım belirtiler görüyorsanız, hı hı, ama henüz tanı almadıysa, bir şüpheniz varsa bir alerji risk testiyle başlıyorsunuz. Hı. Bu testi yaptığınızda orada belirtileri hem görsel olarak hem mesela işte biraz önce hocamızın anlattığı gibi hırıltılı, hışıltılı solunum, ses dosyalarını da dinleyerek, yani birebir belirtiyi görerek aile karşılaştırma yapıp riskini değerlendiriyor.
Kendi çocuğundan çıkan sesle, aynen, orada kayıtlı olan sesleri
karşılaştırabiliyor.
Çok güzel.
Dolayısıyla hemen akabinde test sonucunu aldıktan sonra Türkiye'nin her yerindeki başvurabileceği merkezlerin listesini buluyor. Hı hı. Ve bu liste üzerinden kendi şehrindeki kendisine en yakın merkeze başvurarak bir çocuk alerji uzmanına muayene olmasını tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla tanıyı aldıktan sonra da içeride şu an akabinde 50 tane aktif videomuz var. Hı hı. Zaman içerisinde bunları daha da çoğaltacağız. Bu videolardan alanındaki uzman isimlerden bu hastalığı dinleyerek hem de birebir medikal görsellerle daha iyi anlayabileceği şekilde izleyerek öğrenmiş oluyor. Akademiyi dinledikten sonra da bir sınavımız var. Hem solunum yolu alerjileri hem besin alerjileri için. Bu sınavı da olduktan sonra hem kendi bilgisini ölçmüş oluyor ve bilgisi yeterliyse de bizim akademimizden bir mezuniyet belgesi alıyor.
Harika.
Bu da onlara açıkçası bir motivasyon. Yani siz bu hastalığı artık tanıdınız, hı hı, evinizde bunu daha iyi yönetebiliyorsunuz şeklinde bizim hastalara sunduğumuz bir motivasyon aslında.
Alerjiderneği.org.tr adresinde efendim bu Alerjiyle Yaşam Akademisi, mutlaka ziyaret edin. Artık sadece bir tıkla alerji hakkında çocuklarınız ve çevrenizdekiler için iyileştirici ve koruyucu bilgilere ulaşabilirsiniz diyorlar. Ve hakikaten çok kapsamlı bir akademi. Alerjiyle Yaşam Akademisi nedir? Eğitim materyalleri, farkındalık videolarıyla az önce bahsettiğimiz gibi genel bilgiler, özel spesifik bilgiler, besin alerjileri, deri alerjileri, solunum yolu alerjileri, ilaç alerjileri gibi konularda uygulamalı videolar eşliğinde bir eğitim kanalı. Nasıl tıklanıyor, nasıl bir ilgi görüyor diye sorayım.
Herhalde biz henüz çok yeni yaptık lansmanımızı ve çok... ilk bir haftada hemen 500 erişim oldu.
Tahmin ediyorum.
İzleyen ailelerde biz şunu fark ettik. Biz bu akademiyi kurarken şimdi ülkemizde hep bir eksik var, onu fark ettik. Bir şey genellikle bir hasta grubu için yapılıyor ama genellikle o hasta grubunun ihtiyaçları çok iyi analiz edilmiyor. Biz o yüzden bu akademiyi kurarken 20 farklı şehirden hasta temsilcisi seçtik. Bunlar bizim zaten uzun yıllardır dernek üyemiz ve her birinin alerjik çocuğu var. Ve biz bu akademiyi kurarken onlardan çok fazla fikir sorduk, sorarak yaptık. Onlara ilk bu siteyi açtığımızda, izlettiğimizde dediler ki biz bile hani ne kadar tecrübeli olduğumuzu düşündüğümüz halde bilmediğimiz ne kadar eksik bilgimiz varmış, onu fark ettik dediler. Mesela sınavdan kalan tekrar videoları izleyeceğim ve sınavı tekrarlayacağım diyen aileler oldu. Bu bizi çok mutlu etti.
Evet.
Çünkü bu sayede biz de aslında eksik bilgilerimizi fark etmiş ve doğrusunu yerine koymuş oluyoruz.
Ve kimin ne kadar eksik bilgi sahibi olduğunu da ölçmüş oluyorsunuz bir anlamda. Eksiklerin hangi alanlarda olduğunu
yani öbür tarafta biz de açıkçası hekimler olarak biz bir şeyler anlatıyoruz ailelere ama birebir onlardan gelen isteklere cevap vermek, onların eksik olduğu konuları bizzat onlardan öğrenmek bizim için de çok önemli oldu. Onun için galiba 1000 kişiye yakın değil
evet.
mi? Bir anket yapıldı.
Yaptık.
Oradan bir bilgi dağarcığı oluşturuldu. Ve ona yönelik yapıldı bütün bu işte videolar vesaire.
Dolayısıyla, ailelerin bilinçlenmesi evet, çok önemli.
Kesinlikle.
Bu anlamda bir de sohbetin başında şunu söylemiştik, gittikçe artan bir sayıdan bahsediyoruz
alerji
vakalarında diye. Neden?
Yani şöyle, aşağı yukarı son 30-40 yıldır dünyada iki salgın olduğu hep söyleniyor. Biri obezite, öbürü alerji. Ve muhtemelen ikisinin ortak çıkış noktaları var. Siz demin biraz aslında söylediniz. Çünkü yaşadığımız dünya eski dünya değil. Hı hı. Yani yediğimiz yiyecekler eski yiyecekler değil. Soluduğumuz hava eski hava değil. Oturduğumuz mekanlar eskisi gibi değil.
Kullanılan malzemeler binalarda
eskisi gibi değil. Falan. Bunun gibi bir sürü şey söylenebilir. Aslında alerji tabii genetik bir hastalık ama mutlaka çevreden bir takım uyarıların gelmesi gerekiyor. Ve bu modern yaşamın bize dayattığı bir takım uyarılar bunları arttırıyor.
Mesela atopik dermatit diye bir şey biz bilmezdik. Bizim çocukluğumuzda anne babalarımız bilmezdi ya da şimdilerde çok yaygın bu atopik dermatit.
Ya da ekzema, ikisi aynı şey. Ekzema çok yaygın.
Ekzemayı bilirdik aslında, belki adı mı değişti?
Yani ikisi aynı anlama gelen şey.
Evet.
Ekzema vardı ama ismi birazcık evet değişti olabilir. Gerçekten artıyor. Yani önce bir yaklaşık 20-30 yıl kadar solunum yolu alerjileri arttı. Astım arttı, alerjik nezle arttı. Şimdi artık o bir tavan yaptı. Pik çiziyor. Mesela Türkiye'deki çocuklarda işte astımın oranı %8-9 gibi çok yüksek bir rakam. Şimdilerde son işte 10 yıldır falan artış gösteren besin alerjileri. Gerçekten çok ciddi bir şekilde artıyor. Nedenlerini çok iyi bilmiyoruz ama muhtemelen yine genetik zeminde gelişen işte yediklerimiz, içtiklerimiz, belki bir takım
tohumların değişmesi
mikro deterjan kalıntıları,
kimyasallar,
o yiyeceklerimizdeki tohumlardaki kalıntılar, hormonlar,
dejenerasyonlar vs.
Bunları %100 göstermek şimdilik çok mümkün değil ama hep bunlar suçlanıyor.
Hangi besinlere daha çok alerjik oluyor
bir kere, birinci sırada inek sütü. Yani bizim ülkemiz için inek sütü alerjileri ve yumurta alerjisi ön planda gelen iki besin ama bunun dışında fındık, fıstık, ceviz, kuru yemiş alerjileri, deniz ürünleri, balık ve kabuklu kuru yemiş, buğday ya da tahıl alerjileri ön planda gelenler bunlar.
Efendim işte bu besin alerjileriyle ilgili de yine çok değerli bir çalışma yürütmüş dernek. Alerji Dostu Tarifler kitabı. Besin alerjisiyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam mümkün diyerek. Gerçekten çok geniş kapsamlı, çok değerli bir çalışma. Bahsedelim mi bu kitaptan?
Tabii. Biz bir yıl içerisinde bu iki büyük projeyi imza atmış olduk. Bizim de gerçekten iki yeni bebeğimiz gibi oldular. Biri Alerji Dostu Tarifler Yemek Kitabımız, bir de işte biraz önce bahsettiğimiz akademi. Kitapta da amacımız şuydu, besin alerjisi tanısı aldıktan sonra anne eve geliyor ve hekim diyor ki işte mesela inek sütü alerjisi çıktıysa işte kesmeniz gerekiyor. Ama süt dediğimiz şey birçok gıdanın içerisinde.
Tabii.
Farklı versiyonlarla beraber bir kere katkı maddesi olarak zaten hemen hemen bütün hazır gıdaların
örnek
içerisinde.
Örnek verebiliriz mesela, hiç aklımıza gelmeyen kim bilir neler de var.
Tabii tabii, yani bizim mesela henüz hala şeyi bile anlatmakta zorlanıyoruz biz. Yani çökelek de aslında bir süt ürünü.
Hı-hı.
Hani dolayısıyla tereyağında da var, margarinde de var. Bunları
tahmini
anlatmakta tabii
var.
Çok
tabii
zorlanıyoruz.
Yoğurt, değil
tabii
mi, türevleri.
Dolayısıyla şimdi bu gıdaların hepsini kestiğiniz zaman yerine ne koyacaksınız?
Ne koyacağız? Neyle
ve çocuğu nasıl besleyeceksiniz?
Ve müthiş bir kaygı yaratıyor
tabii
ailelerde. Endişe
çünkü
yaratıyor.
Çünkü şimdi biz can boğazdan gelirle yetiştirilmiş bir kültürüz. Bizim için çocuğu özellikle hani böyle iyi beslemek, topaç yapmak çok önemli bir şey.
Hatta yani çocuk yemek yemezse biz kendimizi iyi anne olamadık
tabii
gibi zannederiz.
Tabii.
Orada da çok ciddi hatalarımız tabii vardır.
Yani bizde gürbüz olması lazım o çocuğun.
Evet.
Dolayısıyla anne bir kere kendisini inanılmaz derecede yetersiz ve çaresiz hissediyor.
Hı-hı.
Biz de dedik ki yani biz yıllar önce bu tarifleri geliştirdik. Yıllardır kendi çocuklarımıza yapıyoruz. Biz hani mutfağa girip yüzlerce kez deneme yanılma yaptık ama doğruyu bulduk. Biz sizlerle bunu paylaşalım dedik. Önce bir yemek yarışması yaptık. Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği hocalarımızla beraber, sağ olsunlar. Önce bir yemek yarışması yaptık. Baktık ki bir sürü tarif geldi.
Kimler ve katıldı? Aileler mi
tabii
katıldı?
Tabii aileler. Çocuklarında alerji olan anneler katıldı.
Harika.
Ve inanılmaz güzel tarifler çıktı. Şimdi mesela yalancı yoğurt soslu etsiz mantı yapıldı mesela.
İçinde ne yoğurt var ne et var.
Evet, ama yediğiniz zaman bildiğiniz gerçek etli mantı ve yoğurtlu gibi.
Yani veganlar için de şahane tarifler
tabii
bunlar diye düşündüm ben bir
hatta
anda.
Hatta bazı şefler de katkı
tabii
verdi
tabii,
değil mi?
Tabii tabii.
Çok meşhur şefler.
Aynen da. Yani biz sonra fark ettik ki elimizde çok güzel kaynak var ve bunu bir kitaba çevirelim dedik. 175 hı-hı tane tarifimiz var içerisinde.
175 tarif var
evet
içinde, müthiş.
İşte kahvaltılıktan tutun ana öğüne, salatalara, içeceklere kadar. Yani bu çocuğun sağlıklı bir şekilde beslenmesini nasıl idare edebilirler evde? Bunun için açıkçası bir kaynak oluşturduk.
Bu tarif kitabında alerjik gıda içermeyen tarifleri belirtmek için de bazı semboller kullanılmış
evet
efendim. Mesela işte gluten içermez, süt içermez, yumurta içermez, kabuklu yemiş, soya, yer fıstığı, rafine şeker içermez gibi bazı ibareler var. Her tarifte hangisi
evet
yoksa
anne
o ibareleri görerek,
ikonlara bakarak kendine uygun tarifi seçebiliyor. Bir de tabii bu kitapta en önemli şey, yani artık hocalarımız da bize hep uyarıyorlar. Rafine şekerden mümkün olduğu kadar
hı hı
özellikle
hepimizin
çocuklarımızı
uzak durması gerekiyor.
Aynen
aslında
uzak tutmamız hı gerekiyor. Dolayısıyla bizim kitabımızda tatlılar var ama hiçbirisinde rafine şeker yok. Hepsini biz doğal meyvelerle
hı hı
tatlandırdık.
Neler da, örneğin biz biraz fikir verelim.
Yani şöyle söyleyeyim, ben size şekersiz kalbura bastı bile yaptık biz. Yani şerbetli.
Şeker yerine
evet,
ne
meyve,
kullanarak?
Meyve suyu konsantresiyle şerbetini yaptı hı-hı mesela aileler. Yani burada aslında gerçekten sınırınız yok, limitiniz yok. Biraz ufku açmak gerekli. Biz zaten bu kitapla da bir çağrı yaptık. Bu sizin için aslında bir ipucu. Buradan çıkarak siz de kendi tariflerinizi oluşturabilir. Hatta bize yollayabilirsiniz diye bir sosyal medya hesabı var kitabın. Oraya da anneler tarif gönderiyorlar. Biz onları da paylaşıyoruz. Yani kitap bir yandan da yaşamaya ve o 175 eklenerek
çoğalmaya
devam
ediyor
ediyor.
Gerçekten yok yok kahvaltılıklar, ekmek ve hamur işleri, soslar, kremalar, çorbalar, salatalar, ana yemekler, pilav ve makarnalar, tatlılar, atıştırmalıklar, içecekler, sirke ve turşular bölüm başlıkları efendim. Az önce söylediğimiz gibi ailelerin katkılarıyla, derneğin katkılarıyla gerçekleşmiş çok değerli bir çalışma olmuş kitap. Kitabın içinde sadece tarifler yok. Hem bu kitabın öyküsünü hem de alerjiyle ilgili çok değerli
evet
bilgileri, yine besin alerjisi nedir, nasıl teşhis edilir, nasıl değerlendirilir, en çok rastlanan işte alerji türleri nelerdir gibi. Ben sadece birkaç başlık aktardım, çok daha geniş kapsamlı genel bilgiler de içeriyor kitap. Peki kitaba nasıl ulaşsın?
Seçkin kitapçılarda ve online satış sitelerinde mevcut, rahatlıkla ulaşabilirler. Bulamazlarsa bize derneğe iletişime geçebilirler.
Alerji Dostu Tarifler kitabımızın adı, Fabulous kitap
evet
yayınlamış. Besin alerjisiyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam alt başlığıyla Alerji ve Yaşam Derneği'nin web sitesi aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Son olarak Sayın Hocam, size dönerek bu şeker, un konusunda ailelere, çocuklara hani genel hatlarıyla alerjik olmasa bile önerilerinizi aktarmak ister misiniz diye sormak isterim değerli
yani,
bilgilerinizi.
Demin de söylendiği gibi gerçekten bu beyazlardan mümkün
sağlıklı
olduğu kadar
beslenmedi
uzak kalmaya çalışıyoruz. Gerçi yani sağlıklı beslenme furyası adı altında da böyle her şeyi çok öcüleştirmek de çok doğru değil. Yani çocukların besinleri, besin ögelerini dengeli bir şekilde almaları gerekir. Ama burada hakikaten unlu besinlerden ve şekerli rafine besinlerden şekerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmak lazım. Hı hı. Böyle beslenildiğinde çocukları küçük yaştan itibaren böyle beslemeye alıştırdığımızda ileriki yaşlarda onların daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamış oluyoruz.
Beslenmek çok önemli. Bir de içinde bulunduğumuz bu kış aylarında özellikle böyle soğuk algınlıkları, gripa, enfeksiyonlar vesaire, bu antibiyotik kullanımıyla ilgili de eminim uyarılarınız olacaktır ailelere.
Eyvah, ben şimdi burada bir çok uzun konuşurum. Şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemiz antibiyotik kullanılması konusunda dünyada en kötü ülke, en sabıkalı ülke. Çok gereksiz yere antibiyotik kullanıyoruz. Kış aylarında ortalama okula giden bir çocuk en az 7-8 kere bir soğuk algınlığı, bir solunum yolu enfeksiyonu geçirir. Bunların en az %90'ı virüslerle oluşur. Ve virüs enfeksiyonları antibiyotiklerden hiç etkilenmez. Yani her soğuk algınlığı geçiren, birazcık ateşi olan, öksüren, burada akan çocuğa antibiyotik verirseniz %90'ı boş yere vermiş olursunuz.
Bağışıklık sistemini de zayıflatmış olursunuz.
Yani bir kere o öyle, ondan daha önemlisi siz antibiyotikleri boş yere kullanırsanız, hı hı, mikroplar direnç kazanır. Gerçekten gerekli olduğu zaman o antibiyotikler hiçbir işe yaramaz. Onun için aman diyelim.
Yani mutlaka bir hekim yazarken, kontrolünde.
Evet, evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Son bir çağrıda alerji... alerjik ailelere diyelim, alerjik çocukları olan ailelere olsun dernekle ilgili, belki akademiyle ilgili.
Evet, yani eğer alerjik bir çocuk büyütüyorlarsa ve henüz halen bizimle tanışmadılarsa kendilerini yalnız hissetmesinler. Yani onlara destek olmak için buradayız. Her zaman bize dernek sitemizden ulaşabilirler.
Alerjiderneği.org.tr, burada hem alerji dostu tarifleri hem de alerjiyle yaşam akademisini bulabilirsiniz. Bugün biz de alerjiyi konuştuk çok değerli konuklarımızla. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Biz bu teşekkür ederiz.
Genel çok ve çok değerli bilgiler ederiz için. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haluk Çokuğraş ve Alerjiyle Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan'dı konuklarımız efendim.